Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 1. kaset, 2. yüz. İki evi olan bir adamın çiroz ayıklaması yakışık alır mı hiç? Kiralarım ödenmiş olsaydı. Piron öfkeyle ayağa fırladı. Hep kira, hep kira diye bağırdı. Sen sıcak yatağına girip zıbarırken bizim sokaklarda çerçöp üstünde perişan olmamızı mı istiyorsun be? Gel Pablo, gidelim de bu Yahudi'ye para bulalım. Söylene söylene uzaklaştılar. Yolda Pablo, nereden para bulacağız be diye sordu. Bilmem ki, belki bir daha istemez. Onu gördün mü, pinti Yahudi diye bağırır kızdırırız. Bunca zamandır arkadaşız. Aç kalınca karnını doyurduk. Üşüyünce giydirdik. Az mı yardım ettik? Ne zaman? Muhtaç olsaydı yapmaz mıydık sanki? Bizim arkadaşlığımız böyledir ya. Şimdi de herif karşımıza geçmiş bir koca karıya şeker alacağım diye dostluğumuzu bozmaya kalkıyor. Şeker adama yaramaz ki. Bu kadarcık heyecan Pilon'u yormuştu. Yolun kenarına çöktü. Elini çenesine dayayıp düşünceye daldı. Pablo da yanına çöktü. Deni ile olan dostluğu Pilon'unki kadar eski ve yakın olmadığı için pek aldırmıyordu. Yolun kenarındaki çukurlarda otlar diz boyu büyümüştü. Pilon üzüntü ile çevresine bakınırken otların arasında bir kol gördü. Kolun yanında ağzına kadar dolu bir şişede şarap vardı. Pablo'nun kolunu dürttü. Yatan adamı gösterdi. Belki ölmüştür be dedi Pablo. Pilon'un aklı başına gelmiş, daha olumlu düşünmeye başlamıştı. Öldüyse şarabın ona bir yararı olmaz artık. Mezara götürecek değil ha. Bu sırada çukurdaki gövde doğruldu. Otların arasından Jesus Maria Corcara'nın koca suratı belirdi. Ey Pilon, ey Pablo diye selamladı. Kue Thomas. Pilon arkadaşına doğru koştu. Amigo, Jesus Maria, vallahi sen hastasın diye bağırdı. Jesus Maria tatlı tatlı gülümseyerek yalnızca çok sarhoşum diye mırıldandı. Dizlerinin üstüne doğruldu. Gelin sizler de birer yudum alın. Üçümüze de yeter bu şişe. Pilon şişeyi ağzına dayayıp 3-4 yudum çekti. Hemen hemen şişenin yarısına gelmişti. Sonra Pablo'ya uzattı. Pablo elindeki şişeyle bir çocuk gibi oynuyordu. Gömleğinin ucu ile şişenin ağzını parlattı. Derin derin kokladı. Bir iki damlacık alıp ağzını ıslattı. Sanki büyük bir hazırlık yapıyormuş gibiydi. Nihayet Madre de Dios Cua Vino diye haykırarak şişeyi kaldırdı. Şarap o büyüleyici tadıyla boğazından aşağı akmaya başladı. Bu arada bir nefes almak için durunca Pilon şişeyi elinden kaptı. Yumuşak tatlı bir sesle Mariacığım define mi buldun yoksa diye sordu. Yoksa biri öldü de mirasına mı kondun? Jesus Maria hemcinslerini seven, iyi kalpli, kimsenin kötülüğünü istemeyen bir insandı. Genzini temizleyerek bir balgam attı. Verin bir yudum da ben içeyim dedi. Boğazım ıslansın da anlatayım. Bitmez tükenmez şarap mahzenleri olan bir adam rahatlığı ile içiyordu. İki gece önce sahilde yatıyordum diye söze başladı. Dalgalar sahile küçük bir kayık attı. Ufacık, hem de kürekleri olan ufacık bir bottu. Hemen içine atladım. Montere'ye doğru kürekleri asıldım. En aşağı 30 kağıt ederdi ama beni aldattılar. 10 kağıda okuttum kayığı. Pilon telaşla şimdi param var mı diye sordu. Patlama anlatıyorum. 2 galon şarap alıp buraya geldim. Sonra biraz Arabella Gross'la gevezelik etmeye gittim. Ayrıca onun için de ipek bir don almıştım. O yumuşacık şeyler pek de hoşuna gider karının. Sonra gidip bir şişe viski getirdim. Yolda askerlere rastladık. Arabella beni bırakıp onlara gitti. Pilon öfkeyle ah namuslu adamların belası hırsızlar diye bağırdı. Jesus Maria engel oldu. Yok canım dedi. Zaten ayrılıyorduk. Ondan sonra buraya gelip sızmışım. Şimdi cebinde para var demek. Bilmem bakalım. Eline cebine sokup 3 kağıt lirayla birkaç bozukluk çıkardı. Bu akşam da Arabella için şu göğse takılıp şeyleri yukarı kaldıran şeylerden alacağım. Şu ipe bağlı ipek ceplerden mi? Evet ama senin sandığın gibi küçüğünden değil. Pablo yine öksürerek gırtlağını temizledi. Bir an Pilon az önceki sevecen tavrını takınmıştı. Gecenin bu nemli havası insanın ciğerlerine işler dedi. Böyle açıkta uyumak adamı öldürüverir. Gel Pablo bu eski arkadaşımızı eve götürüp tedavi edelim. Ciğerlerindeki dert daha yeni başlamışsa benziyor. Belki kurtarabiliriz. Jesus Maria neden söz ediyorsunuz yahu diye karşı çıktı. Turp gibiyim hasta masta değilim. Sana öyle geliyor dostum. Rudolf Killing de öyle derdi ama iki ay evvel cenazesinde sen de vardın. Angelina Vesquez de öyle düşünüyordu. Öleli daha iki hafta olmadı. Jesus Maria korkmuş, telaşlanmıştı. Peki bana ne olmuş diye sordu. Böyle açıkta, rutubetli yerde uyumaktan ciğerlerini üşütmüşsün. Pablo şarap şişesini topladı, otlara sardı. Gelip gecenin merakla bakışlarını önlemek istiyordu. Pilon, Jesus Maria'nın yanı sıra yürüyor, ara sıra koluna girerek hasta olduğunu hatırlamaktan geri kalmıyordu. Eve geldikleri zaman zavallı Jesus Maria'yı kerevetin üstüne yatırıp oldukça sıcak bir gün olmasına karşın üstünü sıkı sıkıya örttüler. Pablo başucuna oturmuş, veremden perişan olan insanların durumlarını anlatıyordu. O susunca Pilon başladı. Tatlı bir sesle ve uslu uslu bir ev sahibi olmanın, gecelerini bir çatı altında geçirmenin iyi yanlarından söz etmeye başladı. Akşam olup karanlık bastı mı, hele şişedeki şarap da tükendi mi, o karabasan gibi çöken, kapkalın sisin altında yatılır mıydı ya? Hayır, hayır. Sıcacık, yumuşak yatak dururken dışarıda ıslak toprak üstünde pineklemek akıllıca bir iş değildi. Buraya gelince Jesus Maria'nın uykuya dalmış olduğunu fark ettiler. Pilon ile Pablo hemen atılıp arkadaşlarını uyandırdılar. Bir iki yudum şarap daha içirdiler. Sonra Pilon sabahları güneş iyice ısınıncaya kadar yatakta uyanık yatıp hayal kurmaktan söz açtı. Şafak vakti elleri cepte, omuzlarını dikerek titreye titreye dolaşmaya da veda edecekti. Sonunda döne dolaşa allem edip kallem edip zavallıyı aylığı 15 liradan evi kiralaması için kandırdılar. Öteki mutluydu. Birbirlerinin elini sıktılar. Şarap şişesi yarıya indi. Pilon işin asıl önemli olan yanını çözümlemek için bir iki yudum içti. Şişeyi Jesus Maria'ya uzattı. Kibar olmaya özen göstererek sanki laf olsun diye söylüyormuş gibi ilk aylık kiraya sayılmak üzere şimdi 3 papel ver bakalım diye dayattı. Jesus Maria elindeki şişeyi bırakmış, dehşetle Pilon'a bakıyordu. Hayır diye gürledi. Deli mi oldun yahu? Arabella'ya hediye almaya söz verdim. Kiranı başka zaman öderim. Pilon hata ettiğini anlamıştı. Bu kez başka yönden saldırıya geçti. Sahilde otururken Allah Baba sana bir kayık yolladı. Sanıyor musun ki bu kayık sana bir orospu parçasına ipek donlar, südyenler alasın diye gönderildi? Ne münasebet. Allah senin soğukta toprak üstünde yatmana acımıştı. Allah Baba Arabella şırfıntısının memelerini düşünür mü sanıyorsun? Hem paranın hepsini istemedik ki. 2 lirasını bana ver, geri kalan 2 lirayla da ne istersen yap. Jesus Maria razı olmamıştı. Pilon, bak sana anlatayım diye ekledi. Deni'ye 2 lira vermezsek bizi sokağa atar. Suç kimin olur? Senin. Senin yüzünden sokak ortasında kalmamıza gönlün razı oluyor mu? İyice düşünülerek yapılan bu saldırı amacına ulaştı sonunda. Jesus Maria Carcoron razı olmuştu. 2 lirayı Pilon'un eline tutuşturdu. Odada deminki gergin hava kaybolarak yerini sessiz, sakin, derin bir arkadaşlığa bırakmıştı. Pilon iyice bir gerinip rahatladı. Pablo battaniyeyi almış, kendi yatağına götürmüştü. Parayı Deni'ye götürmeliyiz dedi. İlk iştahları geçmiş, şarabı yudum yudum içmeye başlamışlardı. Jesus Maria, Deni parayı ne yapacak diye sordu. Pilon büyük bir sır açıklıyormuş gibi bir tavır takındı. Elleriyle bir kelebeğin kanatlarını oynatışı gibi hareketler yaparak sevgili dostumuz Deni, Mrs. Morales ile kaynatıyor diye açıkladı. Sevgilisine hediye alacakmış. Ama Deni'yi aptal sanma. Karının bir evi, bankada da 200 papele yakın parası varmış. İşte bu karıya şeker alacak. Pablo, şeker adama yaramaz be diye mırıldandı. Adamın dişlerini ağrıtır. Jesus Maria, o Deni'ye kalmış bir şey dedi. Mrs. Morales'in dişlerini ağrıtmak istiyorsa kendi bilir. O karının dişlerinden bize ne? Pilon'un yüzü bulutlanmıştı. İyi ama diye karşı çıktı. Deni Mrs. Morales'e koca bir kutu şeker götürürse birazında kendisi yiyecek. O zaman dostumuzun dişi de ağrımaz mı? Pablo kötü kötü başını salladı. Dostumuzun dişinin ağrımasına arkadaşları sebep olacaksa ne ayıp şey diye söylendi. Hepsi ne yapacaklarını çok iyi bildikleri halde Jesus Maria peki ne yapacağız diye sordu. Bir süre kimse ağzını açmadı. Herkes uygun cevabı birbirinden bekliyordu. Sessizlik biraz daha sürdü. Pilon ile Pablo ne olur ne olmaz belki yanlış anlaşılır düşüncesiyle beklenen teklifi açıklamaktan çekiniyorlardı. Jesus Maria'ya da ev sahiplerine saygı olsun diye ağzını açmıyordu. Fakat cevabın kendisinden beklenildiğini anlayınca bana kalırsa dedi, bir galon şorap bir kadın için en gözde hediyedir. Ötekiler onun bu becerikliliğine hayran olmuşlardı. Yaşa be diye alkışladılar. Deni'ye şarabın dişleri için daha iyi olduğunu söyleriz, olur biter. Ya Deni sözümüzü tutmazsa, parayı eline verip de şöyle yap böyle yap dersek, o yine bildiğini okuyacak, sözümüzü dinlemeyecek. O zaman boşa telaş etmiş oluruz. Pilon, Jesus Maria'nın damarına basmış, onu daha açık konuşmak zorunda bırakmıştı. Kolayı var yahu dedi, şarabı biz alır götürürüz, o zaman da tehlike yok ya. Yaşa be diye bağırdı Pilon, en güvenilir çare bu. Düşüncesine değer verilmesi Jesus Maria'yı sevindirmişçe. Hafifçe gülümsedi. Nasıl olsa içlerinden hangisine sorulsa aynı şeyi söyleyecekti. Pablo şişede kalanı bardaklara pay etti. Şerefe içtiler. Sonuçta böyle mantıklı, hayırlı bir karara ulaşmak bayağı gurur duyulacak bir başarıydı. Acıktım dedi Pablo. Pilon dışarı çıkıp güneşe baktı. Öğleni geçmiş dedi. Jesus Maria sen yiyecek bir şey ararken Pablo ile ben de Torelli'ye gidip şarabı alalım. Belki iskeledeki Madame Bruno'dan bir iki balık koparabilirsin. Ekmek de bulursan ne iyi olur. Deminki mantıklı kararın bir sonucu olarak Jesus Maria'nın içine kurt düşmüştü. Ben de sizinle birlikte gelsem diye söylendi. Olmaz arkadaş dediler. Saat 2'yi geçti. Neredeyse 3'e geliyor. Sonra burada buluşuruz. Kim bilir belki kendimiz için de şarap buluruz. Jesus Maria istemeye istemeye Monterey'in yolunu tuttu. Halbuki Torelli'nin evine giden Pilon ile Pablo'nun sevincine diyecek yoktu. 5. Yaşlılığın insanın üstüne çöküşü gibi farkına varılmadan ikindi olmuştu. Güneş hafifçe kızardı. Koyu rengi biraz daha koyulaştı. Dalgaların çırpıntıları ışıl ışıl olmuştu. Avın sular yükselirken daha bereketli olacağına inanan balıkçılar çekilmiş, yerlerini alçak suda avlanmaya alışmış olanlara bırakmışlardı. Üçe doğru denizden karaya doğru hafif mis gibi kokan bir rüzgar esmeye başlamıştı. Sahilde ağ ören balıkçılar işlerini bırakıp birer sigara sardılar. Kentin caddelerinde gözlerinden domuzların gözlerinde görülen o yorgun ifade akan yüzleri bol pudralı şişman kadınlar dolaşıyor. Otomobillerle akın akın bir fincan çay, buz gibi bir kadeh cinfis içmek için Hotel Del Monte'ye gidiyorlardı. Alvarado Caddesi'nde terzi Hugo Machado kapısına şimdi geliyorum diye bir levha asıp evine uyumaya gitmişti. Uzun çam ağaçları şehvetli hareketlerle sallanıyordu. Tavuk kümeslerindeki yüzlerce tavuk kara talihlerinden yakınarak homurdanıp duruyorlardı. Pablo ile Pilon Torelli'nin bahçesindeki çardakta oturmuş tembel tembel şarap içerek günün bitmesini bekliyorlardı. Pilon, Deni'ye iki galon birden götürmesek daha iyi olacak diye söylendi. O kör kütük sarhoş olmaktan hoşlanmayan bir adamdır. Pablo hemen razı oldu. Sağlıklı çocuktur o dedi. Ama belli olmaz ki her gün bir sürü adam ölüyor. Rudolf Kelling'e, Angelica Vasquez'e baksana. Pilon'un gerçekçi yanı ayaklanmıştı. Yahu dedi. Rudolf uçurumdan aşağı düşüp öldü. Angelica'ya gelince konserveden zehirlendiğini söylüyorlar. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Çok şarap içmekten ölenler de var. Bütün kent yavaş yavaş geceyi karşılamaya hazırlanıyordu. Madame Gutierrez salçanın içine ufak ufak acı biberler doğradı. Muskacı Rapet Hogan su kattığı cinini gece yarısından sonra içmek üzere bir kenara koydu. Yemekten önce içeceği viskiye de biber koyardı. El Paso barında Bullet Rosandala bisküvileri, kekleri bir rozet gibi süsleyerek kağıt tabaklara yerleştirmeye başladı. Eczanenin sahibi vitrinin önündeki tenteyi sarıp kaldırdı. Pastanenin önündeki grup San Francisco'dan gelen Del Monte Ekspresi'ni seyretmek için istasyona doğru yollandı. Kıyıda balıkçıların çevresinde dolaşan martılar yukarı kayalara doğru havalanmıştı. Geceyi nerede geçireceklerine karar vermemiş bir pelikan sürüsü denizin üstünde bir oraya bir buraya kanat çırpıp duruyordu. Upuzun kayıklarla balığa çıkan İtalyan balıkçılar ağlarını toplamış çoktan kıyıya dönmüşlerdi. 90'lık matmazel Alma Alvarez her günkü gibi kentin sardunyalarına su vermiş geri dönüyordu. Kilisenin çevresindeki kadınlar kulübü haftalık çayları için toplanmış, bütün enerjisiyle kentteki fuhuş rezaletini açıklamaya çalışan bir hanımı dinliyordu. Ona göre seçecekleri bir komite bu hayatı daha yakından inceleyip yıllardır uğraştıkları bu konu için yeni kanıtlar toplamalıydı. Güneş dağların ardından kaybolurken kıpkırmızı bir renge bürünmüştü. Torelli'nin çardağının altında pinekleyen iki kafadar birinci galonu bitirmişti. Torelli dışarı çıktı. Onları, bu iki yağlı müşterisini görmeden geçti gitti. Pablo ile Pilon ev sahibi Monterey yolunda gözden kayboluncaya dek beklediler. Sonra içeri girerek sanatlarının bütün ustalığıyla Madame Torelli'nin mutfağından akşam yemeğini düzdüler. Madame'ı okşayarak tatlı sözlerle gönlünü alarak çıkıp gittiler. Monterey'de akşam olmuş, ışıklar yanmaya başlamıştı. Tiyatronun üstündeki ışıklar bir yanıp bir sönerek günün programını ilan ediyordu. Balığın gece vakti sığ sularda dolaştığına inanan bir grup sivri akıllı sahildeki kayaların üstünü silme doldurmuştu. Hafiften de bir sis bastı. Bütün kentin havası çam ağaçlarının yanarken çıkardığı koku ile mis gibiydi. Pablo ile Pilon gelip biraz önce oturdukları çardağın altına çöktüler ama ikisi de mutlu değildi. ''Burası soğuk be Pablo'' dedi Pilon. ''Bir yudum şarap işte. Kalk eve gidelim, orası daha sıcaktır. Odun yok ki, ne yakacağız? Sen şu şarabı al, ben seni sokağın köşesinde bulurum.'' Ve yarım saat ortalıktan yok oldu. Pilon telaşlanmadan sabırla bekliyordu. Önemli bir olay olmasaydı arkadaşının bu kadar gecikmeyeceğini biliyordu. Pilon bir yandan Pablo'yu bekliyor, bir yandan da Torelli'nin geleceğe yönü gözlüyordu. Çünkü Torelli en yerinde, en inandırıcı mazeretlere bile kulak asmayan cinsten bir adamdı. Bundan başka Pilon, İtalyanların aile bağlarının genişlik derecesini çok iyi biliyordu. Ama telaşı boşaydı. Torelli görünürlerde yoktu. Biraz sonra Pablo geldi. Kucağında Torelli'nin kömürlüğünden çıkma bir kucak dolusu kuru çam vardı. Eve gelinceye kadar Pablo ne yaptığından söz etmedi. Sonra tıpkı Deni'nin yaptığı gibi karı pek fıkırdak, tam formunda diye mırıldandı. Pilon karanlıkta başını sallayıp derin bir felsefe taşan bir sesle insan aradığı her şeyi, odun, şarap, yiyecek ve aşkı hep bir arada pek seyrek bulur. Torelli'yi her zaman anmak, ara sıra ufak armağanlarla gönlünü almak gerekir Pablo diye söylendi. Pilon sobada kocaman bir ateş yakmıştı. İki kafadar ateşe sokulup ellerindeki şarap kadehlerini sobaya uzattılar. Pablo yanan mumu bir zamanlar San Francisco'ya adadığı için odadaki ışık oldukça kutsal sayılırdı. Mumu kiliseye götürecekken caymış, evde kullanmaya karar vermişti. İşte şimdi bir midye kabuğu içinde duvarlara gölgeler düşürerek yanarken ne güzeldi. Pilon, Jesus Maria da nerede kaldı acaba diye söylendi. Çoktan gelmiş olması gerekirdi ama bilmem, bu herife inanılır mı? Belki bir işi çıkmıştır Pablo. O kırmızı sakallıdaki o yumuşacık kalp olduktan sonra başı karı derdinden kurtulmaz. Çok kuş beyinli herif diye güldü Pablo. Kendi kendine şarkı söyleyip dans ediyor. Çocuk gibi hiçbir şeyi ciddiye aldığı yok. Daha fazla beklemeye güçleri yoktu. İçmeye başladılar. Jesus Maria içeri girdiği zaman ikinci bardağı daha yeni bitirmişlerdi. Ellerini kapının kenarlarına dayayıp durdu. Gömleği yırtılmış, eli yüzü kan içinde kalmıştı. Mumun titrek ışığı altında bile bir gözünün kapkara çürümüş olduğu görülüyordu. Pablo ile Pilon kapıya doğru seyirttiler. ''Sevgili dostumuz, yaralandın mı?'' diye haykırdılar. ''Uçurumdan mı yuvarlandın, trenin altında mı kaldın?'' Sözlerinde en küçük alay yoktu ama Jesus Maria onların ne mal olduklarını bilirdi. Sağlam gözüyle ateşler saçarak ''Ah, orospu çocukları!'' diye bağırdı. Bu kaba küfürü hiç beklemiyorlardı. ''Delirmiş mi ne?'' diye söylendiler. Herhalde kafasını çatlatmıştır. ''Pablo, bir bardak şarap doldur da içsin.'' Jesus Maria sobanın yanına çöküp şarap dolu bardağa saldırdı. Arkadaşları bu durumun sebebini açıklamasını bekliyorlardı. Ama o hiç oralı değildi. Pilon'un birkaç defa anlamlı anlamlı öksürmesine, Pablo'nun tatlı tatlı gözünün içine bakmasına karşın ikisinin de sabrını tüketene kadar elindeki şarap bardağı ile oynamayı sürdürdü. Sonunda bu duruma nasıl düştüğünü, bir türlü anlayamadığını söyledi. ''Yine mi askerler?'' diye sordular. Evet, bu kez pek çabuk geldiler. Pablo arkadaşının haline bakarak en aşağı 15-20'si birden saldırmış olmalı diye mırıldandı. Sen de doğru dürüst kavga edemezsin zaten. Jesus Maria'nın neşesi biraz yerine gelmişti. Dört kişiydiler dedi. Arabella da onlara yardım etti. Beni taşladılar. Pilon'un ahlak damarı kabarmıştı. Sert sert sana söylememiş miydim dedi. O sokak orospusu sana yar olmaz dememiş miydim? Bir süre gerçekten öyle söyleyip söylemediğini düşündü. Sonra onu önceden uyarmış olduğuna karar verdi. Pablo bu beyaz kızlar kalleş olur diye söze karıştı. O şeyden aldın mıydı? Jesus Maria elini cebine sokup pembe ipek bir sütyen çıkardı. Daha hediyesini bile vermeye vakit bulamamıştım dedi. Tam cebimden çıkardığım sırada hem daha ormana bile varmamıştık ki. Pilon havayı koklayıp başını salladı. Sonra Jesus Maria'ya dönerek sen viski içmişsin dedi. Öteki başını salladı. Viskiyi nereden buldun? Askerlerden aldım. Arabella sakladıkları yeri biliyormuş. Bana gösterdi. İşte o beni dövenler elimdeki şişeyi görmüşlerdi. Durum yavaş yavaş aydınlanıyordu. Pilon böylesine daha çok severdi. Her şeyi çabucacık söyleyip bitirmek hikayenin tadını kaçırırdı. En iyi hikayeler geri kalanını dinleyenlerin kendilerinin bulup çıkardığı şeylerdir. Elini uzatıp Jesus Maria'nın elindeki sütyeni aldı. Kumaşı parmakları arasında buruştururken birdenbire gözleri parladı. Aklıma geldi diye sevinçle haykırdı. Bunu Deni'ye veririz. Mrs. Morales'ine götürsün. Jesus Maria'dan başka herkes bu düşünceyi parlak bulmuş, o da kendi düşüncesini sormadıklarından için için gücenmişti. Pablo yenilginin acısını unutturmak için arkadaşının bardağını doldurdu. Aradan bir süre geçtikten sonra üç arkadaş birbirlerine gülümsediler. Pilon babasının başından geçen bir olayı anlattı. Hepsi eski neşesini yeniden bulmuştu. Bağıra çağıra şarkı söylediler. Jesus Maria önemli bir sakatlığı olmadığını göstermek için kalkıp oyun oynadı. Testideki şarap iyice azalmış, şişe daha büsbütün boşalmamıştı ki üçü de bir kenarda sızıp kaldı. Pilon ile Pablo yatağa uzanmış, Jesus Maria da sobanın yanında yere kıvrılmıştı. Soba sönmüş, evin içini bir horul tudur almıştı. Ön odada bir şeyler dolaşıyordu. Okunmuş kutsal mum umulmayacak bir hızla yanıyor, eriyip akıyordu. Daha sonra Pilon, Jesus Maria ve Pablo bu mumdan bir takım ahlak kuralları çıkaracaklardır. Böyle bir şeyin fiziksel kurallara bağlı olacağını söyleyebilirsiniz. Parlaması, genişlemesi ve erimesi belirli koşullara bağlı diye düşüneceksiniz. Tepede görünen ipliği yakarsanız alev alır. Yavaş yavaş eriyerek birkaç saat ışık verir. Sonra söner. Bir süre sonra ortada mum denen bir şey kalmadığından unutulur gider. Ama bu mumun okunmuş olduğunu unutuyorsunuz. Bir an içinden gelen en temiz duyguların etkisiyle Pablo bunu San Francisco'ya adamamış mıydı? İşte bu özelliği onu fiziksel kurallara bağlı olmaktan kurtarıyor. Mum ışığını kendini tanrı sanan bir sanatçı gibi göklere çevirmişti. Eriye eriye gittikçe küçüldü. Nereden geldiği belirsiz bir yel esmeye başlamış, alevi duvara doğru itiyordu. Mumun alevi bir iki yalpaladı. Duvarda asılı duran üzeri resimli takvim de havalanmış, aleve doğru yaklaşmıştı. Birden tutuşuverdi. Artık alevler tavana doğru alabildiğine yükseliyordu. Ateş yerde duran gazete yığına da sıçradı. Gökteki melekler, azizler bir sıra olmuş, donuk, anlamsız bakışlarla bu görüntüyü seyrediyorlardı. Bu mum San Francisco'nun değil miydi? Onun yerine Aziz'in ruhuna daha büyük bir kandil yanıyordu. Uykularının derinliği ölçülebilseydi, uykusu çok ağır olduğu için yangının sorumluluğunu Pablo'nun omuzlarına yüklemek gerekirdi. Ama böyle bir şey ölçülemeyeceğinden yalnızca derin bir uykuya dalmıştı. Demekle yetiniyoruz. Tavana doğru yükselen alevler önlerine çıkan bir oluktan tavan arasına, oradan da çatıya atladı. Kısa bir süre sonra her yan alev alev yanıyordu. Jesus Maria uykunun içinde bir yana dönüp sırtından ceketini çıkardı. Biraz sonra yüzüne düşen bir ateş parçası ile uyanıp bağırmaya başladı. ''Hey Pablo, Pilon kalkın!'' diye haykırarak arkadaşlarını sürükleyip dışarı çıkardı. Sütyen hala Pilon'un parmakları arasındaydı. Pilon, Jesus Maria'nın içinden geçen duyguların farkına varmıştı. ''Deli olma!'' diye haykırdı. ''Şişeyi bitirmeden bırakmamızın cezasını çekiyoruz. Bu bize ders olsun.'' Önce bir canavar düdüğü, ardından çan sesleriyle itfaiye takımı görünmüştü. Kıpkırmızı, ışıl ışıl arabalar gelip durdu. Projektörlerini yakıp ortalığı gündüz gibi aydınlattılar. Pilon, Jesus Maria'ya döndü. ''Koş, Deni'ye evinin yandığını haber ver.'' dedi. ''Çabuk ol.'' ''Niye kendin gitmiyorsun?'' ''Bana bak, Deni senin bu evde kiracı olduğunu bilmiyor.'' Pablo'yu ya da beni görürse belki kızar. Jesus Maria bu haklı söze ne diyebilirdi ki? Koşa koşa Deni'nin evine gitti. Evde ışık yoktu. Deni, hey Deni diye bağırdı. Evin yanıyor be. Kimse cevap vermedi. Bir daha bağırdı. Deni. Bu sırada komşu Mrs. Morales'in penceresi açıldı. Deni'nin kızgın bir sesle ne istiyorsun Allah'ın belası diye söylendiği duyuruldu. Pablo ile Pilo'nun oturduğu ev yanıyor. Deni bir süre konuşmadı. Sonra itfaiye geldi mi diye sordu. Geldi. Alevlerin etkisiyle gökyüzü kıpkırmızı olmuştu. Yanan tahtaların çatırtısı bile duyuluyordu. Bana ne dedi Deni. İtfaiye söndüremiyorsa Pilon yangını benim söndürmemi mi istiyor? Jesus Maria pencerenin kapandığını işitti. Dönüp yangın yerine doğru yürümeye başladı. Deni'yi çağırmak doğru değildi ya, ne olur ne olmaz belki bana haber vermediniz diye kızacağı tutardı. Jesus Maria görevini yapmıştı ya, memnundu. Şimdi bütün sorumluluk doğrudan doğruya Mrs. Morales'e aitti. Ev zaten küçüktü. Tahtalar da kurumuş, çıra gibi olmuştu. Belki eski Çin mahallesindeki yangından beri bu kadar çabuk sönen bir yangın olmamıştı. İtfaiyeciler alevlere baktılar. Sonra hortumları açıp etraftaki evleri, ağaçları ıslatarak ateşin yayılmasına engel olmaya çalıştılar. Bir saatten kısa bir zamanda ev bütünüyle yok olmuş, geride bir iki yanık tahta parçasıyla bir yığın sıcak kül kalmıştı. Pilon, Pablo ve Jesus Maria omuz omuza vermiş olup bitenleri seyrediyorlardı. Yukarı mahallede Deni ile Morales'ten başka kim var kim yok herkes yangını seyre gelmişti. Sonunda her şey bitti. Geriye sadece dumanlar kalınca Pilon sessizce dönüp yürümeye başladı. Pablo nereye gidiyorsun diye sordu. Ormana, uyumaya, isterseniz siz de gelin. Bir süre Deni'nin gözüne gözükmemek gerek. Ötekiler de peşine takıldı. Yürümeye başladılar. Bu iyi bir ders oldu bize diye devam etti Pilon. Bir daha şarabı tüketmeden yatmak yok. 6. Güneş çamların üstünde yükselip de sardunya yaprakları üzerinde titreşen çiğ tanelerini ısıtmaya başlayınca Deni dışarı çıkıp kapının önündeki çardağın altına uzandı. Biraz ısınıp olup bitenleri düşünmek istiyordu. Ayakkabılarını çıkarmış, tabanlarını çardağın sıcak tahtalarına dayamıştı. Sabah sabah kalkmış, öteki evinden arta kalanları görmeye gitmişti. Arkadaşlarının dikkatsizliğine kızmışsa da sonra maddi şeylerin hep gelip geçici olduğunu, manevi değerlerin yanında bir önem taşımadığını düşünerek avunmuştu. Biraz önce kül yığınının başında kiralık evi olan bir insan gibi düşünmüştü. Oysa şimdi bu duygudan kurtulmuş, omzundan ağır bir yük atmanın, sorumluluktan kurtulmanın verdiği rahatlıkla gerçek benliğine dönmüştü. Hala evim olsaydı kira mira derken başımdan dert eksik olmayacaktı diye düşündü. Bu yüzden arkadaşlarımı bile gücendirdim. Oh Tanrı'ya şükür şimdi yine eskisi gibi dertsiz tasasızım. Ama Deni kendisini yumuşak görüp yüz bulmamaları için arkadaşlarına karşı biraz sert davranmaya karar verdi. Bu nedenle ılık tahtaların üzerinde uzanıp bir yandan vücudunu dinlendirmeye çalışırken öte yandan arkadaşlarını yeniden bağrına basmadan önce onlara söyleyeceği sözleri düşünmeye koyuldu. Onlara sırtından geçinilecek bir adam olmadığını göstermeliydi. Ama içinden de bütün bunları unutup yine eskisi gibi herkesin sevdiği, eline bir şişe şarap ya da bir parça et geçirenin peşine düşüp aradığı Deni olmak istiyordu. İki ev sahibi olmakla zenginler arasına karışmıştı ama buna karşılık birçok şeyden de yoksun kalmıştı. Pilon, Pablo ve Jesus Maria ormanda çam yapraklarının üstünde derin bir uyku çektiler. Çok heyecanlı bir gece geçirmiş, adam akıllı yorulmuşlardı. Sonunda gözlerine güneş düşüp üstlerine karıncalar saldırıp kuşların gürültüsü çekilmez olunca isteksiz isteksiz doğruldular. Daha doğrusu uykularını açan şey pikniğe gelen bir grubun yemeklerinden taşan kokuydu. Üçü birden kalkıp oturdular. İçinde bulundukları durumun güçlüğünü anlamışlardı. İlk konuşan Pablo oldu. Şimdi ne yapacağız? Kimse cevap vermedi. Bir süre başka bir kente gitsek diye bir öneride bulundu Jesus Maria. Watsonville, Salinas ya da oralarda bir yere gidelim dedi. Pilon süt yeni çıkarmış, parmaklarıyla yumuşak kumaşını okşuyordu. Kaldırıp güneşe doğru tuttu. Bir süre bu ince tülün ardından seyretti gökyüzünü. Sonra O zaman iş uzar dedi. Bana kalırsa doğru Deni'ye gidip suçumuzu itiraf etsek daha doğru olur. O zaman pek fazla bir şey söyleyemez. Hem ona Mrs. Morales'e verilecek bir armağan da götürmüyor musunuz? Ötekilerin de aklı yatmıştı. Pilo'nun gözleri biraz ilerideki gruba, özellikle de mis gibi kokuların geldiği yemek sepetine takılmıştı. Birkaç kez derin derin nefes alıp havayı kokladı. Köpeklerinki kadar keskin bir burnu vardı. Hafifçe gülümseyerek biraz dolaşmaya gidiyorum dostlar diye söylendi. Biraz ileride buluşuruz. Kendinizi tutun. Sakın şu sepeti de beraberinizde getirmeyin. İki arkadaş Pilo'nun yavaş yavaş piknikçilerin yanından geçip gözden kayboluşunu seyrettiler. Pablo ile Jesus Maria vahşi bir köpek havlaması, garip kahkahalar, kedi hırlamaları, imdat diye haykıran sesler duydukları zaman hiç şaşırmadılar. Ama ileride eğlenen grup şaşırmış bir tuhaf olmuştu. Yiyecekleri olduğu yere bırakarak sesin geldiği yana doğru koştular. Pablo ile Jesus Maria da bunu bekliyordu. Yiyeceklerin üstüne saldırdılar. Pilo'nun öğüdüne uyarak sepeti almadılar ama içinde ne var ne yoksa kucaklarına boşalttılar. Üç sabık kiracı saat 3'e doğru Deni'nin evinin önünde göründü. Elleri portakal, elma, muz, zeytinyağı şişeleri, peynirli, dilli, jambonlu sandviçler, kızarmış patates, haşlanmış yumurta, hatta bir de Saturday Evening Post dergisiyle dolu olarak barışmak için gelmişlerdi. Deni arkadaşlarının geldiğini görünce söyleyeceği şeyleri aklından geçirerek yerinden doğruldu. Ötekiler gelip başları önlerinde karşısına dizildi. Köpoğlu köpekler diye bağırdı Deni. Ev hırsızları, beleşçiler, sonra ana avrat, soy sop, bir temiz küfür dizisi sıraladı. Pilon çantayı açmış, tereyağlı dilli sandviçler çıkarmıştı. Deni onlara olan güvenini yitirdiğini söylüyordu. Pablo göğsünden bir iki yumurta çıkarmış ona uzatıyordu. Deni yine sülalelerinden başladı. Bir süre sayıp döktü. Pilon cebinden sülyeni çıkarmış elinde sallayıp duruyordu. Deni bir anda her şeyi unuttu, yere çöktü. Arkadaşları da yanına oturdu. Paketler açıldı. Bağıra çağıra yemeye başladılar. Bir saat sonra karınları iyice doymuş, hazma kolaylık olsun diye boylu boyunca uzanmışlardı. Bir ara Deni söz arasında yangın nasıl çıktı diye sordu. Bilmiyoruz dedi Pilon. Biz uykudayken başlamış. Kim bilir belki bir düşmanımız vardır. Pablo söze karıştı. Belki Allah babanın işidir dedi. Pilon südyeni uzatarak Mrs. Morales'e armağan etmesi için getirdiklerini söyleyince Deni aldırmadı. Tuhaf tuhaf Pilon'un elindeki südyene bakıyordu. Arkadaşlarının Mrs. Morales'e sulandıklarını sandı. O karıya değmez dedi. Onlara verdiğimiz ipek çoraplar yüzünden başımıza az mı dert açıldı? Evinin yandığından beri komşusu ile aralarına giren soğukluğu ve bu işin böyle kolayca kapanmasından duyduğu hoşnutluğu da anlatamazdı ya. Bir kenarda dursun, belki bir gün işimize yarar diye ekledi. Akşam olup da ortalık kararınca hep birlikte içeri girip sobayı yaktılar. Deni arkadaşlarını bağışladığını göstermek için onları sobanın başına çağırdı. Bu yeni hayata pek çabuk alıştılar. Pilon ne yazık ki Mrs. Morales'in tavukları öldü diye söylendi. Bu durum mutluluklarına engel değildi ki. Deni gelecek hafta bir düzine daha alacak diye müjdeledi. Pilon bu habere sevinmişti. Madame Sato'nunkiler hiç işe yaramıyordu diye güldü. Karıya tavuklara azıcık kireç yedirmesini söyledim ama aldırış etmiyordu. Deni'nin dostluk simgesi olarak ikram ettiği şarabın yarısını içmişlerdi. Deni iyi arkadaşların olması ne güzel diye mırıldandı. Karşılıklı şarabını paylaşacak arkadaşı olmayan insanlar ne yapar acaba? Yalnızlıktan patlarlar herhalde. Ya da yemeğini diye ekledi Pilon. Pablo hala vicdan azabından kurtulamamıştı. Evin yanmasının bir nedeni olmalı diye düşünüyordu. Dünyada senin gibi arkadaş zor bulunur, Deni dedi. Senin yaptığını kolay kolay kimse yapmaz. Deni arkadaşlarının iltifatları altında ezilmeden hepsini teker teker uyardı. Benim yatağıma sulanmak yok ha, dedi. Oraya sokulmayın da ne halt ederseniz edin. Kimsenin konuya ilişkin söz söylememesine karşın dördü de bundan böyle Deni'nin yanında kalacaklarını biliyordu. Pilon rahat bir nefes aldı. Kiranın derdinden, borçlu olmanın yükünden kurtulmuştu. Artık kiracı değil, yalnızca bir konuktu. Neredeyse öteki evin yandığına şükredecekti. Deni, bu evde hep birlikte mutlu yaşayacağız dedi. Akşam olunca ateşin başında toplanıp bir iki kadehte başka arkadaşların şerefine içeriz. Sonra Jesus Maria duyduğu şükranı belli etmek için bir teklifte bulundu. Daha doğrusu bunu içtikleri şarap, yedikleri bol yemek ve sıcak soba yaptırmıştı. Büyük bir iyilik yapılmıştı kendilerine. Onlar da buna karşılık vermeliydiler. Bundan sonra Deni'yi doyurmak da bizim görevimiz olacak dedi. Dostumuzun bir gece bile aç yatmasına razı olmayacağız. Pilon ile Pablo dehşet içinde birbirlerine baktılar. Ama iş işten geçmiş, söylenen söylenmişti. Artık dönülemezdi. Kaldı ki Jesus Maria bile ettiği vaadin nelere mal olacağını sözler ağzından çıktıktan sonra kavradı. Deni bunu da unutamazdı ya. Pilon kendi kendine bu sözü tutmaya devam edersek yandık diye mırıldandı. Bu kira vermekten beter bir kölelik be. Sonra yüksek sesle söz veriyoruz Deni dedi. Sıcak sobanın başında otururken hepsinin gözleri yaşardı. Birbirlerine karşı duydukları sevgi ve bağlılık katlanılmaz derecedeydi. Pablo elinin tersiyle gözlerindeki yaşı kuruturken Pilon'un biraz önce söylediği sözleri yineledi. Evet, burada hep birlikte mutlu olacağız. 7. Korsanı her gün yüzlerce kişi görür, kimi haline acır, kimi gülerdi. Koca kentte uzak yakın herhangi biriyle konuştuğu, arkadaşlık ettiği görülmediğinden neyin nesi olduğunu kimse bilmez. Simsiyah, diken gibi bir sakalı olan iri yarı, dev gibi bir adamdır. Bulicin pantolon ve aynı kumaştan mavi bir gömlek giyer. Başında şapka olduğunu gören olmamıştır. Kentte dolaşırken ayaklarına eski bir postal geçirir. Biriyle karşılaştığı zaman korsanın gözlerinde vahşi hayvanların insanların karşısında duyduğu korkuya benzer garip bir anlam belirir. Bir yolunu bulsa kaçacakmış gibi bir ürkeklik gelir üzerine. Onun bu durumunu gören paysonalar korsanın kafasının vücudu ile orantılı olarak büyümediğini söylerler. Her gün el arabasına doldurduğu odunları satana kadar sokak sokak dolaştığı ve ardından her zaman tam 5 tane köpeğin geldiği görülür. Enrique'nin kuyruğu tüylü olduğu halde tıpkı bir tazıya benzer. Pajarito'nun kahverengi kıvır kıvır tüyleri vardır. Doğrusunu isterseniz ona bakınca tüylerden başka şey göremezsiniz. Rudolph, sokaktan gelip geçenlerin dediği gibi tam bir Amerikan köpeğidir. Fuluf, küçük bir fino, Senyor Alec Thompson da biraz karışık bir ayreledir. Takım halinde korsanın ardından giderken her fırsatta ona karşı duydukları saygı ve sevgiyi göstermekten çekinmezler. Bir an arabasını bırakıp dinlenmek için yere çökecek olsa hepsi birden kucağına oturmak, yüzünü yalamak için birbirleriyle yarış ederler. Korsanı kimi zaman sabahları Alvarado Caddesi'nde dolaşırken görürler, kimileri de ona ormanda odun keserken rastlar, bir kısmı yalnız onun odun sattığını bilir, kısacası Pilon'dan başka koca kentte teker teker herkesin ne yaptığını bilen tek insandır. Korsan yukarı mahallede yıkık bir evin bahçesindeki kümeste yatar kalkar, kümes dururken gidip de evde oturmayı bir tür kibirlik sayar. Köpekleri de yanında, ayaklarının dibinde, başının altında yatar. Soğuk gecelerde kendisini ısıttıkları için korsan bu durumdan çok hoşnuttur. Ayakları üşüyecek olsa Senyor Alec Thompson'un altına uzattığı mı tamamdır. Bir anda sıcacık olur. Bu kümes o kadar basık yapılmıştır ki korsan içeri girip çıkarken dizlerinin üstünde sürünmek zorunda kalır. Korsan sabahları gün doğmadan kalkar, sürüne sürüne dışarı çıkar, köpekleri de peşinden. Sonra hep birlikte Monterey'e, çıkmaz sokağa giderler. 5-6 lokantanın arka kapısı bu sokağa açılır. Korsan sırayla bu mis gibi kokan mutfaklara girer, elinde koca bir paket artık yiyecekle geri döner. Aşçılar da bunu niye yaptıklarını bilmezler ama yine de ona her gün bir paket hazırlamayı unutmazlar. Korsan lokantaların hepsini de dolaşıp kucağını yiyeceklerle doldurduktan sonra çevresinde dönüp dolaşan köpekleriyle birlikte Munreo Caddesi'ndeki arsalardan birine gider. Paketleri teker teker açarak köpeklerini doyurur. Kendisi içinse bir iki dilim ekmekle biraz et parçası ayırır. Yiyeceklerin en iyi yerinden olmamasına özellikle dikkat eder. Köpekler önüne çökmüşlerdir. Ayaklarıyla toprağı kazarak sabırsız hareketlerle yiyeceklerini beklerler. İşin tuhafı, kimse kimsenin önünden yiyeceğini kapmamaya kalkışmaz. Monterey sokaklarında dolaşan bütün dört ayaklarla kavga ettikleri halde korsanın köpeklerinin birbirleriyle hırlaştıkları görülmemiştir. Aralarındaki bu birlik ve bağlılık imrenilecek kadar güçlüdür. Yemek yenip bittiği zaman güneş doğmuştur. Korsan yere uzanıp gökyüzünün yavaş yavaş ağarmasını seyreder. Daha aşağıda kereste yüklü gemiler yola çıkmışlardır bile. Çin mahallesinden çevreye tatlı bir çan sesi yükselir. Kemiklerin üzerindeki son parçaları dişleyen köpekleri çevresindedir. Korsan bir süre gözleri hareketsiz, sabahın güzelliğini seyretmiyor da çevreyi dinliyormuş gibi sessiz sedasız bekler. Kolunu uzatır, koca koca elleriyle köpeklerini okşar. Yarım saat kadar böyle dinlendikten sonra otların arasından el arabasını çıkarır, toprağı eşip baltasını alır, yavaş yavaş tepeyi tırmanmaya başlar. Ormanda dolaşarak kesilecek ölü bir ağaç arar. Odunları keser, arabasını doldurur, sonra bütün yüküne 25 kuruş verecek bir alıcı bulmak için kentin yolunu tutar. Bütün bunları görüp anlamak kolaydır ama aldığı 25'liği ne yaptığını kimse bilmez. Hiç harcadığı da görülmemiştir. Geceleri köpeklerinin koruyuculuğunda ormana gider, yüzlerce 25'liğinin yanına bir yenisini daha ekler. Oralarda bir yerde oldukça yüklü bir hazinesi gömülüdür. Pilon, çevresindekilerin günlük yaşamının en ufak bir ayrıntısını bile gözden kaçırmayan, sanki karşısındakinin aklından geçenleri bile keşfeden bu zeki adam, mantıklı bir sistem içinde düşünerek sonunda korsanın böyle bir hazinesi olması gerektiği sonucunu çıkarmıştı. Pilon'un düşünceleri şöyle bir sıra izliyordu. Korsan her gün bir 25'lik kazanıyor. Öyle ki 2 onluk ve 1 5'lik verseler ne yapar yapar parasını bütünletir. Metelik harcadığını da görmedim. O halde bir yerde saklıyor olmalı. Pilon bu defilenin değerini kestirmeye çalıştı. Korsan yıllardır bu şekilde çalışıyordu. Haftada 6 gün odun keser, pazarları da kiliseye giderdi. Elbiselerini evlerden, yiyeceklerini lokantalardaki artıklardan düzerdi. Başlangıçta Pilon büyük sayı kurmuş, sonra yavaş yavaş azaltarak sonunda hiç olmazsa en aşağı 100 lirası vardır ya diye kararını vermişti. Pilon bunları uzun süreden beri düşünüyordu. Ama korsanın gizli parasına ancak Deni'ye verdikleri o budalaca sözden sonra önem vermeye başlamıştı. Ciddi olarak harekete geçmeden önce bu ayrıntılar üzerinde düşündü. Korsana acıyordu. Zavallı, yarım adam diyordu. Tanrı aklını yaratırken eli sıkı davranmış. Bir çare korsancık. Kendi kendini bile yönetemez. Baksana, yatıp kalktığı yerde pis bir kümesten başka bir şey değil. Karnını köpekler için topladığı yiyeceklerle doyuruyor. Üstü başı yırtık. Zaten parasını da aklı olmadığından saklıyor. İşte bu merhamet üzerinden sonuca geçiverdi. Kendi aklıyla düşünüp beceremediği şeyleri öğretmek, ona yardım etmek kötü mü olur diye düşündü. Vücudunu ısıtacak elbiseler, insan gibi karnını doyuracak yiyecekler alsak. Fakat bütün bu iyi niyetimi gerçekleştirecek para ne gezer bende? Pekala, bu iyilikleri nasıl yapabilirim? Adım adım avına yaklaşan bir kedi gibi asıl amacına geliyordu. Sonra bir hamle daha yaptı. Aklıma geldi diye haykırdı. Çaresini buldum. Korsanın parası çok, yalnız onu sarf edecek aklı yok. Benim de aklım var. O halde ben aklımı korsana kiralar, onun emrine veririm. Hem de hiç cimrilik etmeden. Bu zavallı Mecnun'a gönlümden kopan bir dostluk armağanı olsun. Bu Pilon'un düzenlediği planların en mükemmeliydi. Eserini başkalarına da göstermek, beğenilmek arzusu geldi içinden. Önce Pablo'ya söylerim diye düşündü. Ama acaba o böyle bir şeye cesaret edebilir miydi? Acaba kendisi de onun gibi para biriktiriyor olamaz mıydı? Sonunda Pilon bu düşüncesini şimdilik başkalarına açmaktan vazgeçti. En kötü, en kara şeylerin altında bile bembeyaz kar gibi yerler vardır. Tuhaftır, melekler bile pek kolay aldatılıyor. Hele Pilon, Tanrı selamet versin, en kötü işim bile iyi yanını bulur, yapacağı işlere görünüşte hep bu yanını düşünerek başlardı. Şunu kabul etmek gerektirir ki Pilon ermişler seviyesine ulaştığını öne sürecek kadar kendine güvenen, açgözlü ve aptal bir insan değildi. Bütün yaptığı işlere karşılık benzerleri arasındaki kardeşliğin bir belirtisi olan bir şişecik şarap verildi mi dünyalar onun olurdu. Hemen o gece korsanı köpekleriyle yattığı kümeste ziyarete gitti. Deni, Pablo ve Jesus Maria sobanın başında oturmuş konuşurlarken Pilo'nun kalkıp dışarı çıktığını görmüş, ağızlarını açıp da bir şey söylememişlerdi. Zira Pilo'nun bir aşk ateşiyle kanının kaynamadığı ya da bir şarap kokusu almadığı zamanlar yerinden bile kımıldamayacağını çok iyi bilirlerdi. Her iki sorun da kendilerini fazla ilgilendirmezdi. İyice karanlık çökmüştü ama Pilon konuşurlarken korsanın yüzünde belirecek anlamı görebilmek için tedbirli davranmış, yanına bir mum almıştı. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.